Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta dijitalleşen dünyada kariyer planlama üzerine konuşuyoruz ve konuğumuz Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden doktor öğretim üyesi Sayın Ahmet Ayaz. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar Tolga Bey, hoş buldum.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün dijitalleşen dünyada kariyer planlama üzerine konuşuyoruz. Kariyer planlama günümüzün en önemli sorunlarının, en önemli gündemlerinin başında geliyor. Çünkü artık mesleklerin her gün yenilendiği, her gün yeni mesleklerin çıktığı, her gün eski mesleklerin öldüğü bir dünyada kariyer planlama gerçekten çok önemli bir konu. Gerçekten eğitimi planlamak kadar eğitimin sonrasını da ve eğitimin öncesini de planlamak hepsi kariyer planlamanın içine giriyor. Bugün baktığımız zaman Endüstri 4.0, Web 3.0, Toplum 5.0 gibi birçok kavramla karşı karşıya kalıyoruz. Öncelikle bu kavramlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu çok merak ediyoruz.
Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz Tolga Bey. Özellikle değişen, hızla değişen bir dünya var. Bu süreçte iş dünyasında yeni ekonomik modeller ortaya çıkıyor. Üretici ve tüketici arasındaki ilişkiler değişiyor. Yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte artık işte Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Web 3.0 gibi başlıklar üzerinden sembolize edilen yeni bir dijital dönüşüm sürecinin içerisinde yer alıyoruz. Tabii bu sürecin içerisinde yeni bilgi teknolojileri, büyük veri, veri madenciliği, bulut bilişim, yapay zeka, nesnelerin interneti, karanlık fabrikalar gibi yeni kavramlar duymaya başlıyoruz. Bu özellikle üretimin dijitalleşme süreci, verilerin otomasyon temelli işlenmesi ve üretim sürecinde birbirine bağlantılı, birbiriyle konuşan, birbiriyle iletişim halinde olan fabrikaların ortaya çıkması bu süreci daha da hızlandırıyor. Tabii bu süreçle birlikte de özellikle zaman açısından ve maliyet açısından bir tasarruf sağlanıyor. Bununla birlikte işveren, özellikle üretim yapan kişiler için esneklikler ortaya çıkabiliyor. Bir işletmenin içerisinde, bir fabrikanın içerisinde birimler arası entegrasyon çok daha kolay bir şekilde sağlanıyor diyebiliriz.
Karanlık fabrikalar, evet, çok önemli bir kavram aslında. İnsan olan her yerde hata da vardır. Bu yüzden Endüstri 4.0 biraz ortaya çıktı. Biraz da tabii ki işte ucuz iş gücü vesaire bunların önüne geçmek isteyen özellikle Batı ülkeleri, Doğu ülkelerinin işçi, ucuz işçilik gücünü Endüstri 4.0 ile biraz da olsun yakalamaya çalışıyor. Ve burada yine olan aslında insan oluyor dediğiniz gibi. Çünkü Endüstri 4.0 ve karanlık fabrikalar olduğu zaman insanlar işsiz mi kalacak sorusu aklımıza geliyor. Otobanda eskiden giderken gişe memurları vardı ve bizim plakamıza bakarak işte bize bilet keserlerdi ve biz otobana girerdik. Şimdi otomatik geçiş sistemleri var ve artık oradaki insanlar yok. İşte teknoloji insanları işsiz bırakır mı sorusunun cevabı bırakabiliyor ama bu sefer de o otomatik geçiş sistemini yapan mühendisler ya da onun güvenliğini sağlayan başka kişiler var. Yani aslında insanlar işsiz kalıyor. Bir yandan da yeni kariyer fırsatları önümüze geliyor. Şimdi gelecekten ve geçmişten bu örneklerde bahsetmişken şunu sorabiliriz aslında. Yakın ve uzak gelecekte iş dünyasında bizi, yani artık bizden geçti ama gençleri, çocukları, geleceğimizi ne gibi değişiklikler bekliyor?
Evet, şimdi aslında dijitalleşmeyle birlikte demin bahsettiğiniz gibi insanların çalışma hayattaki rolleri de değişiyor. Sadece ekonomik anlamda bir değişim değil aslında. Bu sosyal anlamda, toplumsal anlamda, politik anlamda birçok değişim ortaya çıkıyor. Ve bu değişim süreci Türkiye'de de hani geç kalınmış bir süreç olarak görünmüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalarla model fabrikalar kurulmaya başladı. Artık Özellikle sanayinin yoğun olduğu alanlarda, işte biraz önce bahsettiğim gibi insansız fabrika, karanlık üretimin olduğu, akıllı depolamanın olduğu, tamamen yapay zekanın hüküm sürdüğü bir iş ortamı ortaya çıkıyor. Ve bahsettiğiniz gibi bu gibi süreçler aslında iş gücüne olan ihtiyacın belli sektörlerde azalma eğilimine girdiğini gösteriyor. Yapılan farklı araştırmalarda ortalama çalışanların önümüzdeki 40-50 yıl içerisinde %47'sinin mevcut işini kaybetme riski taşıdığı ortaya konuluyor. İş gücüne olan ihtiyacın azalması, farklı iş kollarının ortadan kalkması, ama bununla birlikte yeni iş kollarının da ortaya çıkacağını bize gösteriyor. Tabii bu süreç 1900'lü yıllarda da benzer bir şekilde ortaya çıkmıştı. Hatta kariyer rehberliği, kariyer psikolojik danışmanlığı hizmetlerinin ortaya çıkışında Parsons isimli bir kuramcı vardır. Bu çalışmaların ortaya çıkmasında işte Amerika'da özellikle tarımda makineleşmenin kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir iş gücü var. Milyonlarca insan bir anda tarımda işte makineleşmenin kullanılmasıyla birlikte işsiz kaldı ve yeni işlere yerleştirilme ihtiyacı ortaya çıktı. Buradan başlayan bir süreç aslında bu doğal bir akış, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli ortaya çıkacak bir döngü diyebiliriz. Tabii burada özellikle bizleri nasıl bir süreç bekliyor? Özellikle iş gücünde artık inovasyon kapasitesi yüksek, dijital okuryazarlığı daha yüksek, esnek olabilen, değişimlere uyum sağlayabilen, problem çözme becerileri, işbirliği, takım çalışması gibi becerilerin iş dünyasında artık çok çok daha fazla önem kazandığını biz rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık iş dünyasındaki değişime çalışanların o sürecin içerisindeyken uyum sağlaması bir yandan bekleniyor. Ve bu beklentiler üniversite dönemi, lise dönemi, ortaokul dönemi, aslında eğitimin tüm kademelerinde öğrencilere yavaş yavaş kazandırılması, farkındalık oluşturulması gereken süreçler olarak düşünebiliriz.
Çalışanların bu süreci adaptasyonundan bahsettik ama daha da önemlisi daha da geriden gelenler var, öğrencilerimiz. Şimdi çalışanlar bile dünyanın bu devamlı yeni sürecine adapte olamıyorken daha sektörün içinde olmayan öğrenciler, yani düşünsenize bir tren var, binmek istiyorsunuz ama devamlı hareket ediyor ve o giden, hızla giden trene atlayarak binmek zorundasınız. Öğrenciler şu an ben buna benzetiyorum. Çünkü şu an dünya eskisi gibi değil. Yani bir pencereden bakıyorsunuz. Bugün, ertesi gün bakıyorsunuz. Dünün aynısı. Ama bugün bir araba camından bakıyormuş gibi. Her gün yeni bir manzara, her gün yeni bir şey. Bu sebeple değişim çok hızlı giderken öğrencileri de büyük bir zorluk bekliyor. Öğrenciler bu değişime nasıl hazırlanmalı hocam?
Evet, biraz önce araba örneği çok güzel oldu aslında. Benim de bahsedeceğim örneklerden birindeydi. Bu arabanın içerisinde şoför koltuğu var. Yanda, arkada koltuklar var. Öğrencilerimiz öncelikle bu arabayı bir kariyer yolculuk süreci olarak düşünürlerse, bu arabanın neresinde oturuyorlar? Tabii bizim beklentimiz arabanın direksiyonunda olmaları. Yani kendi kariyerlerini kendilerini kontrol ediyor olmaları. Şu an özellikle bu yeni sürece hazırlanmaları için en önemli basamak diyebilirim. Yani bir öğrenci, bu benim kariyerim, kariyerimin sorumluluklarını alıyorum. Verdiğim kararların karşılığında ortaya çıkacak sorumluluklar benim tercihim gibi cümleleri kendi kendine kurabiliyorsa ve kendi kariyerini kendi planlayabiliyorsa, ilk adımı başarıyla yerine getirmiş diyebiliriz. Burada farklı beceri ve yetkinlikler, biraz önce bahsettiğim örneğin dijital okuryazarlık. Şimdi hangi bölüm öğrencisi olursa olsun, hangi lise düzeyinde, hangi sosyoekonomik düzeye sahip olursa olsun, bir öğrencinin dijital okuryazarlığının yüksek olması, o eğitim aldığı alanla ilgili dijital olarak neleri nasıl ortaya koyabilirim, bunların üzerine düşünmesi çok çok önemli. Örneğin Ben psikolojik danışmanlık alanında çalışan bir akademisyen olarak öğrencilerimizle birlikte sanal gerçeklik üzerinden kariyer planlama ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde Teknofest'te işte psikolojik danışmanlık öğrencileriyle hazırladığımız ve bu hazırlıkları disiplinler arası yapıyoruz. Yani bilgisayar mühendisinden de arkadaşlarımız var. Ama fikrin ortaya çıkmasında kariyer planlama süreci sanal gerçeklikle nasıl olur? Öğrencinin bunu düşünüyor olması lazım. Bir beslenme bölümündeki bir öğrencinin beslenme programını dijital olarak işte oradaki danışanlara nasıl sunabilirim diye düşünüyor olması lazım. Bu düşünme, bu farkındalıkla birlikte artık öğrencilerin inovasyon kapasitesinin gelişmesi, yeniliklere uyum sağlaması daha da kolay olacaktır. İş piyasasını sürekli takip etmek gerekiyor. Özellikle artık önceden değişim bu kadar hızlı değildi. Ben üniversiteye girdiğimde ve çıktığımda mesela dijital beceriler çok önemli değildi. Uzaktan online psikolojik danışma yapılan bir şeydi ama bu kadar işte önemli olduğu, bu kadar yaygın olacağı ortada değildi. Arada tabii bir 2 yıllık yoğun yaşadığımız pandemi süreci var. Birçok faktörü, eğitim öğretim sürecini uzaktan yapmamız gerekti ve aslında bir yandan dijital okuryazarlığımız ve dijital kapasitemiz bu süreçte biraz da zorlamayla artmış oldu. Yani pandeminin bize faydası ne oldu dersek, tabii bu sürecin bilinçli olarak yürütülmesi şartıyla özellikle dijital anlamda farkındalığımızın arttığını söyleyebiliriz. Herkes işini nasıl uzaktan yapabilir, nasıl çevrim içi, nasıl online yapabilir bunu düşünmeye başladı. Ve bu iş yaşamına da yansıdı. Şu an pandeminin etkilerinden çok şükür kurtulduk ama hala işte online çalışma, uzaktan çalışma ekolünün ülkemizde özellikle çok sık işte iş dünyasının içerisine yerleştiğini görebiliyoruz. Gelenekselleşen iş nitelikleri artık yeni nesil çalışma prensiplerine doğru evrilmeye başladı. Özellikle çalışanlar artık bir fabrikada bile İş gücü, kas gücünün yoğun olarak kullanıldığı tabii modern fabrikalardan bahsediyorum. Bu yeni nesil fabrikalardan bahsediyorum. Son fabrika ziyaretinde örneğin hani sektördeki fabrikaları da ziyaret etmeye çalışıyorum. Yapılan oradaki mavi yakalı işçilerin yaptığı işlem dijital ekranlardan üretim sürecini takip etmek ve bu üretim süreci içerisinde işte üretimin aksamadan aslında makineyle iletişim halinde olup süreci yürütme şeklindeydi görevleri. Bu aslında yaşadığımız değişimin en temel göstergelerinden birisi diyebiliriz.
Dijital Dünya devam ediyor.
Evet, siz yeni medya okuryazarlığından, teknoloji okuryazarlığından bahsedince aslında kariyer ile ilgili benim de son yıllarda en önem verdiğim okuryazarlık finansal okuryazarlık. Ben de bu konuda biraz farkındalık kazandığımı düşünüyorum. Çünkü bir kitapta okumuştum. Diyordu ki tüm dünyada okullar insanlara iyi bir çalışan olmayı öğretir. İş kurmayı pek öğreten olmaz diyor. Bir de burada aktif ve pasif gelirlerden bahsederek aslında kariyer planlama önemli ama bir yandan da kariyer planlama derken sadece benim için baktığınız zaman birinin çalışanı olmak değil kariyer planlamak. Bazen de birinin çalışanı olmadan da kariyer planlanabilir. Ben de biraz burada farklı bir görüşümü söylemiş olayım hocam. Peki kariyer planlama sürecinde öğrenciler, gençler, çocuklar ve onların aileleri nelere dikkat etmeliler?
Biraz önce bahsettiğiniz konuya ben de bir ekleme yapayım Tolga Bey. Kesinlikle çok haklısınız. Birinin çalışanı olmak artık gençlerin de seçenekleri arasında yer almıyor. Ve hani ülkemizde birçok fırsat da var bu konuda. Örneğin birinden biz şu şekilde faydalanmak için TÜBİTAK'a başvurduk. Dijital işte kariyer planlama süreci, sanal gerçeklikte kariyer planlama süreciyle ilgili TÜBİTAK'ın doğrudan işte kendi teşviğiyle birlikte iş kurmaya yönelik kendi öğrenciler ve işte akademisyenler özel sektörde yer alsın ve kendi işlerini kursun diye vermiş olduğu bir teşvik var. Yaklaşık sadece fikre 400 bin lira gibi bir teşvik veriyor ve sizi yaklaşık 1 yılla 12 ayla 24 ay arasında destekliyor. Bu gibi birçok fırsat var. Bunlardan sadece bu bir örnek ve biz aslında burada bir kısmı hala öğrenci, PDR, psikolojik danışmanlık öğrencisi, yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi öğrencisi olan arkadaşlarla birlikte bir iş kurma için başvuruda bulunduk. Tabii bunun belli aşamaları var. Ama bu fırsat gerçekten kendi kariyerimizi, öğrencilerin özellikle kendi kariyer planlama süreçlerinde kendi sorumluluklarını aldıklarını ve bu kapsamda çalışmalara başladıklarını gösteriyor. Tabii şimdi kariyer planlama sürecinde neye dikkat etmeliyiz? Şimdi öncelikle eninde sonunda bir kariyer hedefine sahip oluyoruz. Kariyeri biz sadece bir iş işte şu işe sahip olayım, şu üniversiteye yerleşeyim gibi görmemeliyiz. Kariyer artık günümüzde doğumdan itibaren, hatta doğumdan önce başlayan, anne karnındayken başlayan ve neredeyse artık ölünceye kadar devam eden, yani çalışma hayatı ile ilgili süreçlerimiz artık 70'li yaşlara, 75'li yaşlara kadar devam ediyor. Bu sürecin tamamı aslında. Tabii kariyer planlamaya biz ilkokul, ortaokul yıllarından artık yavaş yavaş başlıyoruz. Kendi kendimize ileride ne olacağım ya da etrafımızdakiler bize soruyorlar. İleride ne hedefliyorsun? Kariyer hedefleri ne gibi? Tabii bunların daha netleştiği dönemler ortaokul, lise yılları oluyor. İlgilerimiz netleşiyor, kişilik özelliklerimiz, yeteneklerimiz, önem verdiğimiz konular, değerlerimiz netleşmeye başlıyor. Tüm bu sürecin sonunda aslında biz hedefler belirliyoruz. Bu hedef en somut olarak gördüğümüz, önümüzdeki günlerde de özellikle üniversite tercihi yapacak öğrencilerimiz için belki en kritik aşama gibi görülen üniversite tercihi dönemi. Tabii üniversite tercihiyle bitmiyor. Üniversiteye yerleştikten sonra bir mesleğin içerisinde belki onlarca alt çalışma alanı ortaya çıkıyor ki öğrenciler için en kritik aşama belki burada başlıyor. Örneğin bir psikolojik danışman şu an belki 10-11 farklı iş kolunda aktif olarak görev alabilir. Bunlardan hangisi benim için daha uygun? Hangisi benim gerçekten ihtiyaçlarıma karşılık veriyor? Benim hedeflerim, benim doğal doğuştan getirdiğim ve sonradan kazandığım o özelliklerimi kullanabileceğim bir alan olarak değerlendirebilirim diye üzerine düşünmek gerekiyor. Üniversite döneminden sonra yine çalışma hayatının içerisinde farklı hedeflerimiz var. Bu döngü içerisinde en önemli kısım hedefimizi iyi belirledikten sonra bu hedefe ulaşmak için hangi özelliklere sahip olmamız gerekiyor? İş gücü, iş dünyasında hangi beklentiler var? İşverenler ne bekliyor? Özel sektörde ne gibi koşullar var? Özellikle bu işte başarılı olmak için neye sahip olmak lazım, hangi eğitimlerden geçmek lazım, bunu çok iyi bir şekilde keşfetmek gerekiyor. Yani ilk adım neyi başarmamız gerektiğini, neyi geliştirmemiz gerektiğini belirleyeceğiz. Daha sonra aşama aşama kolaydan zora, ulaşılabilirden daha az ulaşılabilire doğru bu konularda kendimizi geliştirmeye başlayacağız. Ve gerçekten hedefimize ulaşabileceğimiz olgunluğa gelinceye kadar, o bilgi düzeyine gelinceye kadar kendimizi geliştirdikten sonra, ki bu bazen bazı alanlar için birkaç ayken bazı alanlar için 3-4 yılı bulabiliriz, daha uzun süreler olabilir işin niteliğine göre. Hedefimize ulaşmak için ve son bir adımı atmamız gerekiyor. Eyleme geçme, harekete geçme. Bunu da başardıktan sonra biz aslında başlangıçta koymuş olduğumuz hedefe sağlıklı, güçlü bir şekilde geçtiğimizi göreceğiz. Özellikle keşfetme süreci, güçlenme süreci dediğimiz, kendimizi geliştirme sürecimiz olmazsa kariyer planlama sürecinde hedefimize yine adım atabiliriz ama birçok sorunla da karşılaşabiliriz.
Şimdi hocam konuştuğunuz her şey, gerçekten anlattığınız her şey çok önemli ve öğrenciler bu konuda bilinçsizler ama aileler de maalesef yeterince kariyer planlama konusunda bilinç edinemiyorlar. Çünkü gerçekten çocukların işte okul seçiminde vesaire geleceği göremeyebiliyorlar. Çünkü artık biz bir dijital dünyanın içerisindeyiz. Programımız adı da bu. Dijitalleşen iş dünyasında çalışanların sahip olmaları gereken bazı özellikler var. Mesela önceki programlarımızda şundan bahsettik. Çocuklar için bilgisayar bir tuzak mı yoksa onların geleceği mi? Sonuçta bugün baktığınız zaman işte çocuğun bilgisayarı bırak biraz ders çalış deniliyor. İşte biraz kitaplarla ilgilen. Belki de çocukların kurtuluşu bilgisayarda ve belki de kitaplarda değil ki bence kitaplarda ama dijitalleşen bir dünyadan bahsediyoruz. Ve burada hızlı hareket etmesi gereken ve hızla karar alması gereken siber aylaklık yani bilgisayar başında başka işlerle değil kendi işine odaklanması gereken bir gençlerden bahsediyoruz. Yeni bir nesilden bahsediyoruz. Bu dünyada çalışan, dijital dünyada çalışan kişilerin sahip olmaları gereken en temel özellikler nelerdir?
Evet, bu aslında çok merak edilen şeylerden birisi. Tabii burada dijital dünya diyoruz, dijitalleşen dünya diyoruz. Yeni iş gücü, yeni iş dünyası, Endüstri 4.0 gibi kavramlardan bahsediyoruz. Bunlar olunca işin içinde teknoloji ve teknolojiyi kullanmaya yönelik beceriler, dijital okuryazarlık bunlar oldukça öne çıkıyor. Ama bunlar sadece tek başına yeterli değişkenler değil. Özellikle biz bu süreçte velilere bir mesaj olarak gidebilir bu. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın sosyal duygusal becerilerini de geliştirmemiz gerekiyor. Analitik düşünmelerini de geliştirmemiz gerekiyor ki analitik düşünme gerçekten teknolojiyi kullanma kadar kıymetli, önemli. Özellikle iş dünyasında artık ki bu iş mülakatlarında da çok fazla karşımıza çıkıyor. Ekip çalışmasına yatkınlık. Yani ekiple birlikte ne kadar çalışabiliyor karşıdaki kişi. Disiplinler arası çalışma yetkinliği mesela çok önemli değişkenlerden birisi, becerilerden birisi bu. Biraz önce bahsettiğim konuda sanal gerçeklik üzerine kariyer planlama çalışıyoruz. Şimdi kariyer planlamayı çalışma psikolojik danışmanların alanına giriyor. Sanal gerçeklik yazılım mühendislerinin alanına giriyor. Bu iki alan bir araya gelmeden bu ürün ortaya çıkamaz. Bu yeni çalışma, bu inovatif çalışmanın ortaya çıkması mümkün olmuyor. O yüzden farklı disiplinlerle nasıl çalışabilir, farklı disiplinlerle ortak projeler, ortak çalışmalar nasıl yapılabilir? Bu çok çok kıymetli. Öne çıkan bir diğer beceri problem çözme becerileri. Aslında problem çözme ve uyum sağlamayla da bunu birleştirebiliriz. Öğrencilerimiz sürekli yeni uyum sağlayacakları bir döngünün içerisine girecekler. Kendi öğrencilik zamanlarından çalışma hayatına geçinceye kadar dünyada birçok değişiklik olacak. Çalışma hayatının içerisinde de birçok değişim dönüşüm süreci olacak. Eğer bu dönüşüme uyum sağlayabilirlerse çağı yakalamanın ötesine, çağın ötesine geçerler. Yenilikleri yaratan, yenilikleri üreten kişiler olmaya başlarlar. Ve özellikle bu süreçte etkili problem çözebilmek, uyum sağlama diğer beceri diyebiliriz. Hayal gücü, öğrencilerimizin, gençlerimizin en fazla sahip olmasını beklediğimiz işte icat çıkarmaları, yeni bir vizyona sahip olmaları ki bu alanda ülkemizde çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Teknofest bunların en güzel örneklerinden birisi. Öğrencilerimiz yeni ürünler ortaya koysun, inovatif ürünler ortaya koysun diye birçok yatırım yapılıyor, birçok büyük organizasyon ortaya çıkıyor. Hayal gücüyle birlikte yaratıcılık, belki bu saydığım kavramlar içerisindeki en önemli değişkenlerden birisi. Yine kişisel ve mesleki gelişime açık olmak. Yani kişinin üniversiteyi bitirdim, ben tamam oldum demesi yerine yeni ne öğrenebilirim? Mesleğimle ilgili, kendimle ilgili hangi konularda nasıl gelişim gösterebilirim? Bu çok çok kıymetli. İletişim becerileri, diğer insanlarla kurulan iletişim, onları anlayabilmeleri, empati kurabilmeleri, duygularını açık bir şekilde ifade edebilmeleri ki günümüzdeki ilişki sorunlarının başında aslında kendimizi ifade etmeyle ilgili birçok konu ön sırada geliyor ve işbirliğiyle birlikte çalışabilme. Bunlar Tabii bizim yapmış olduğumuz bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan değişkenler, farklı beceriler de ortaya çıkabilir ama genellikle bu bağlam içerisinde bir araya geldiğini söyleyebiliriz.
Hocam çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Kariyer planlama üzerine, gençlerimiz üzerine, özellikle şu an yaz tatilindeyiz ve yaz tatilinde aslında gençlerin sadece okul döneminde değil, yaz döneminde de kariyer planlamaları açısından düşünmeleri ve bir şeyleri hayata geçirmeleri gerekiyor. Dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz?
Ben biraz önce yine bahsettiğiniz önemli bir husus vardı, kitap okuma. Gerçekten ben kendi kariyerimde kitap okumanın faydasını çok gördüm. Yani kitap okumaktan çok keyif alan birisiydim ve hani işte kitap okuma aslında ufuk açıcı, yeni dünyalara bizi temas ettiren bir faktör. Bunu özellikle vurgulayabilirim. Ben hayal kurmalarını, korkmamalarını, yeni şeyler denemelerini, yeni fikirleri mutlaka üretmelerini öneririm. Kariyer planlama konusunda, yani kariyer bir anlık bir süreç değil, sadece bir üniversiteye yerleşme süreci, bir ömür boyu devam eden bir süreç. Kendilerini çok iyi tanımalarını öneririm. Gerçekten potansiyelleri ne? Hangi alanda nasıl başarılı olabilirler? Güçlü oldukları yönlerde neyi yapmaktan keyif alıyorlar? Hangi konularda daha becerili, daha yetenekliler? Bununla birlikte bir diğer önerim şu noktada olabilir. Özellikle sosyal medya, internet, sanal gerçeklik gibi artık daha sık belki temas ettikleri konularda kendileri için doğruyu ve yanlışı ayırabilme yine öğrencilerimiz için çok kıymetli olabilir. Bu konuda kendi yargılarının gelişmesi ve başlangıçta da yaptığım vurguyu son olarak tekrarlayayım. Kendi kariyerlerini kendi kontrolleri altında tutmaları, bu benim kariyerim, sorumluluğunu alıyorum diyebilmeleri çok çok önemli diyebilirim.
Hocam çok teşekkür ederiz. Bitiş de çok güzel oldu gençler için ve aileler için. Altın değerinde tavsiyelerdi. Bu hafta dijitalleşen dünyada kariyer planlama üzerine konuştuk. Konuğumuz Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Sayın Ahmet Ayazdı. Hocam çok teşekkür ediyoruz size tekrar.
Ben teşekkür ederim Tolga Bey, konuk ettiğiniz için.
Sağ olun hocam. Bize dinleyicilerimiz Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerini iletebilirler. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
Dijital Dünya.